Ayrım 37, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 322. Kitap 5, 1957-1959. Bölüm 17. Fredo boş bir iskemlenin üzerinden erkek kardeşinin kulağına doğru uzanarak, yani Kay böcekleri fark edince sinirlendi mi diye sordu. Michael bir sigara yaktı. Kay ve Diane'la çoktan ziyafetin verildiği koridorun sonuna ulaşmış, tuvalete doğru ilerlemeye başlamışlardı. Sonny'nin kızı Francesca ve henüz evlendi şu zengin Anglo-Sakson protestan serserisi dans pistindeydi. Oğlan bacağını kayak yaparken ya da zengin bebelerin yaptığı daha başka bir şeylerle uğraşırken kırmıştı. Ve şimdi kendi düğün gününde etrafta bacağındaki alçıyla dolanıyordu. Birkaç ay kadar önce ölümün eşiğindeki Carmela da dahil olmak üzere diğer misafirlerin çoğu dans ediyordu. Carmela bir futbol yıldızı olan Sonny'nin oğluyla etrafta dolanıp duruyordu. Michael ve Fredo oturdukları masada yalnızdı. Fredo erkek kardeşiyle en son ne zaman böyle baş başa kaldıklarını hatırlayamadı. Michael sonunda "Onun bundan haberi yok." dedi. "Kay senin tahmininden daha zekidir, kısa süre sonra fark edecektir." Michael nefes verdi. Filmlerde izlediği sigara içen insanları taklit ederek sakin bir şekilde sigarasını tüttürüyordu. İçmeye başladığı günden bu yana tarzı böyleydi. Sonny bu konuda ona eğitim vermeye çalışmış, gerçeği söylemek gerekirse başlarda büyükler gibi giyinmiş, küçük bir çocuk gibi oldukça komik görünmüştü. Sonra belirli bir zamana gelindiğinde büyüyüvermişti. Michael Fredo dedi, "Tüm insanlar bir yana, sen benim kendi karımla ilişkilerim üzerine fikir yürütmemelisin." Bu tabii ki bir tür şakaydı, fakat Fredo anlamazlığa vurdu. Michael'ın Tahoe'daki yeni evinde herhangi bir kişinin istenen her yere yerleştirmiş olabileceği dinleme cihazlarını kastederek "Şu böcek durumu" dedi. Neri bunları bulmak için kendi cihazlarını kullanmıştı ve görünüşe bakılırsa Michael'ın evi diğer binalar arasında etkilenen tek yapı gibi görünüyordu. "Yani nasıl ifade edebilirim? Dezenfekte edilmek." "Dezenfekte edildi mi?" "Biz..." bir an durakladı. Öğrenmek istediği şey onları kimin oraya yerleştirdiğiydi. "Böcek türlerinin ne olduğunu biliyor muyuz?" Michael gözlerini kıstı. "Yani böcek imha görevlisi tam zamanında çağrılmış, öyle mi?" Bunun anlamı Neri işin icabına baktı mı demekti. "Zeki kelimesi aslında tam anlamıyla sana uymuyor Fredo." "Bu da ne demek?" "Ne kadar içtin?" "Nasıl bir soru bu?" "Michael neden dans etmiyorsun?" dedi. "O büyük olasılıkla bundan hoşlanacaktır." Tamam, demek ki Mike insanların arasında konuşmak istemiyordu. Her ne kadar oradaki çoğu kişi aileden olsa ve medyadan hiç kimse bulunmasa da. Ve nasıl olsa bu onları dinleyen birinin anlayabileceği türden bir şey de değildi. Böcekler, insanların evlerini böcekler basardı, onlar da ilaçlarlardı, dezenfekte ederlerdi. Özellikle de Florida'da, insanlara orada güzel otellerde bile olsa haşere görmezler miydi? Boş versene, kim Miami Beach'te böcekler hakkındaki bir konuşmanın üzerinden ikinci kez geçerdi ki? Haydi ama yapma. Fredo üzgünüm diye mırıldandı. Michael kafasını salladı. Ah Fredo. Bana ah Fredo deme, tamam mı? Başka ne yaparsan yap ama bunu yapma. Michael durum kontrol altında dedi. Fredo ellerini öne doğru uzatarak büyük bir hayal kırıklığıyla salladı. Ne demek istiyorsun? Konuş benimle. Michael buradan ne zaman ayrılıyorsun diye sordu. Sabah erkenden Havana'ya uçacağım. Fakat belki de bir yerlerde kahvaltı edebiliriz. Sadece sen ve ben ya da en azından kumsalda yürüyebiliriz. Tanrım, bu harika olur Mickey. Gerçekten harika. Bizim uçuşumuz öğleden sonra, saatini unuttum. Fredo öz erkek kardeşini görebilmek için aylardır uğraşıyordu. Diane'la yüzünden Fredo hayatının yarısını Los Angeles'ta geçiriyordu. Mike ise hayatının yarısında başka yerlerdeydi. İkisi birden aynı zamanda aynı şehirde olsalar bile kendilerine sadece kardeş olabilecekleri bir futbol maçına gidecek, bira içecek, balığa çıkacak bir zaman dilimi dahi yaratamıyorlardı. Böyle bir şeyi savaştan önceki günlerden beri yapmamışlardı. İşten bahsetmedikleri tek bir an dahi olmuyordu. Fredo Michael ile tekrar şu New York'taki mezarlık işine ilişkin konuşma ihtiyacı hissediyordu. Tıpkı şu Colma'daki gibi, Fredo bu konu üzerine biraz daha düşünmüştü. Nick Geraci'nin ona büyük yardımı olmuştu. Fredo Michael'ın bu konuyu tekrar düşünmesini sağlayabileceğine ikna olmuştu. Fredo, Kay Havane'ye seninle birlikte gelmiyor mu dedi. İş için gidiyorum Fredo, bunu biliyorsun. Doğru, Fredo avucuyla alnına vurdu. Affedersin, nasıl gidiyor Havana, Hyman Roth ve diğerleri? Michael kaşlarını çattı. Yarın dedi, kahvaltıda. Fredo'nun nezaketi kibarlığından çok ihmalkarlığından kaynaklanıyordu. Roth yasak dönemi boyunca Vito Corleone'nin arkadaşlarından biriydi. Şimdi New York'taki, hatta Las Vegas ve Havana'daki en güçlü Yahudi lobisi başkanıydı. Fredo'nun, Michael ve Roth'un Küba'da birlikte ne tür bir iş yürüttükleri hakkında en ufak bir fikri yoktu. Sadece Michael bu konu üzerinde uzun bir süredir çalışıyordu ve bu büyük bir işti. Fredo, kahvaltı harika bir fikir dedi. Neler olup bittiğini anlayabilmek için oldukça uzun süredir beklemişti. Ertesi sabaha kadar da bekleyebilirdi. Günün en önemli öğünü. Michael, televizyon programı ne zaman başlıyor diye sordu. Eylül'de. İlkine Fontaine'den randevu aldım. Fontaine için yaptıkları tüm iyiliklerin karşılığında onun verdiği bu randevu devede kulak kalırdı. Hemen öneriyi kabul etmişti. Michael, bu iyi bir fikir dedi. Ne, Fontaine mi yoksa program mı? Sanıyorum ikisi de. Aslında kastettiğim programındı. Gerçekten mi? İnsanların algılama tarzlarını değiştirmemiz lazım. İşimizin istediğimiz yönde büyüyüp gelişebilmesi için insanlara Corleone'lerin nasıl birileri olduğunu, salonun uşakların bulunduğu tarafını işaret ederek, sonuç olarak Van Arsdale'ler gibi insanlardan farklı olmadıklarını gösterebilmek çok önemli. Fredo, teşekkürler dedi. Ertesi sabah saat 6'da otel lobisinde buluşmayı kararlaştırdılar. Biliyor musun, hiçbir zaman onları birbirlerinden ayırt edemiyorum. Michael, Francesca ve Kathy'yi işaret etti. Gelinlik giyen Francesca. Michael güldü. Söylemesen anlayamazdım. Fredo erkek kardeşini kucakladı. Fredo'nun daha önceden yaptıklarını hatırlamadığı kadar uzun bir süre sarılmış halde kaldılar. Sonra birbirlerine biraz daha sokuldular. O sırada akıllarından Sonny geçiyordu. Her ikisi de hiç konuşmadan bunun böyle olduğunu biliyor gibi görünüyordu. Sonny'nin ruhu tüm gün boyunca varlığını hayatta olan diğer herhangi bir misafirden çok daha fazla hissettiriyordu. Fredo ve Mike zarflarını Francesca'ya vermek için sıraya girdiklerinde gözyaşlarına boğulmak üzereydiler. Şimdi kendilerini bırakmışlardı. Her iki kardeşin de yüzleri utanç duymadan akıttıkları yaşlardan sırılsıklandı. Birbirlerinin omuzlarını hafifçe vurdular. Başka hiçbir şey söylemediler. Bu yine de üstesinden gelinmesi gereken zor bir durumdu. Üzüntülerini bastırmaya çalışan birisini kim suçlayabilirdi ki? Fredo bunu yapmaya devam ederken bile çok içtiğinin farkındaydı. Ancak içinde bulunulan ortam göz önüne alındığında bu bir kusur ya da başkalarının haklarına tecavüz gibi görünmüyordu. Ayrıca törendeki şu peder olayı da vardı. Fredo'ya papaz olma isteğini aşılayan peder Stefano'nun bir ölü soyguncusu olduğu söyleniyordu. Aynı çarpık gülümseme, aynı tarzda taranmış bir tutam siyah saç, aynı dinç yapı, tıpkı uzun mesafe koşucularınınki gibi. Fredo, peder Stefano'yu düşünmemeye çalışmış ve bunda da büyük oranda başarılı olmuştu. Anlık görüntüler dışında hiçbir şey düşünmeden aylar geçmişti. Ancak onu düşündüğü ender zamanlarda Fredo çok fazla içiyordu. Eğer dünyanın her yerinde bir şeyleri unutmak için içen insanlar olmasaydı, radyodaki şarkıların yarısı ve dünya üzerindeki içki imalathanelerinin 1/4'ü yok olup giderdi. Fredo düğün töreninde kaldı, hiç sorun çıkartmadı ve törenin ardından da hiçbir yere gitmedi. O ve Diana her şarkıda dans etmeye başladılar ve her ne kadar ikisi de bir şeyler hissedebilmeleri şüpheli olacak derecede sarhoş olmalarına rağmen kadın oldukça mutlu görünüyordu. Odaya döndüklerinde Fredo onu arkadan becerdi. Bu ayıkken yaptığı bir şey değildi ve Diana da bundan şikayet etmedi. Sarhoşların hepsi bunu yapıyordu. Fredo ertesi sabah uyandığında odaya nasıl geldiği hakkında tek bir şey bile hatırlamıyordu. Diana'nın kolunu kaldırdı ve Cartier marka saatine baktı. Başı çatlıyordu. Buğulu gören gözlerini saate odaklamaya çalıştı. Neredeyse 11'e gelmişti. Büyük bir panikle Michael'ın odasını aradı santral memuru. "Özür dilerim bayım," dedi. "Bay Corleone ve ailesi saatler önce otelden ayrıldı." Fred Corleone Show, Las Vegas'taki bir yüksek frekans istasyonunda genellikle pazartesi akşamları yeterince havalandırılmayan bir ortamda 1957'den yapımcısının ortadan kaybolduğu 1959 senesine kadar gösterimde kaldı. Yayın kumdaki kalede oluşturulan ufak bir sete yerleştirilmiş divandan yapılıyordu. Yapımcının hemen önüne yerleştirilmiş alçak yuvarlak bir sehpa ve leopar desenli sandalyeye oturtulmuş bir misafir. Arkalarındaki panoda beyaz ışıklarla Fred yazılıydı. Panonun arkasına da siyah bir perde asılıydı. Aşağıdaki diyalog 30 Eylül 1957 senesinde yapılan programdan alınmıştır. Nevada Radyo ve Televizyon Müzesi'nden sağlanan notların resmi suretinden faydalanılmıştır. Fred Corleone: "Bu ilk programın gerçek bir efsane olmasını umuyorum. Eğer ne demek istediğimi anlamadıysanız, sırf gevezelik ettiğimi düşünebilirsiniz. Şu diğer şovların hepsini izliyorum. Kızlar, şakalar, biblo rafları, müzik, şunlar ve bunlar. Bazen bu programlara o kadar çok misafir çağırıyorlar ki, sonunda bir trafik polisine ihtiyaç duyuyorlar. Anlıyorsunuz değil mi? Bu programları hazırlayan kişiler iyi insanlar. Fakat bana sorarsanız belki de sizi nasıl etkileyeceklerini bilmiyorlar diye düşünüyorum. Bu yüzden bu kadar çok harekete başvuruyorlar. Bu gece biz farklı bir yol izleyeceğiz ve sizin de arkanıza yaslanıp bize katılacağınızı umuyorum. Sadece tek bir misafir. İşte o kadar. Ama o alanında tek. Sahne ve ekran yıldızı. Ayrıca diğerlerine kesinlikle benzemeyen bir şarkıcı. Peyazanto olarak isimlendirilebilecek türden birisi değil bayanlar ve baylar, Bay John Fontaine." Corleone ayağa kalkar ve alkışlar. Fontaine seyircilere doğru selam verir. Her ikisi de oturur. Bir süre oyalanarak sigaralarını yakar ve konuşmaya başlarlar. Fred Corleone: "Bana Groovies'teki tarihteki en büyük uzun çalar olma özelliğini yakalayabileceği söylendi. Rock'n'roll çılgınlığı sona ermek üzere ve sen en tepedesin, ülkenin bir numarasısın." Johnny Fontaine: "Teşekkür ederim, benim kayıt kariyerim bir süredir büyük bir sallantı geçiriyordu. Fakat silkinip kendime geldim ve birkaç fırsat yakaladım. Tüm alçak gönüllülüğümle şunu söyleyebilirim ki, alanında bir deha olan Cy Miller ile yapma fırsatı yakaladığım kayıtlar sadece Grooveville değil, The Last Lonely Midnight, Johnny Sings Hoagie ve Fontana Blue da bunlara dahil. Bugüne kadar yaptıklarım arasında belki de en iyileri." Fred Corleone: "Bunlar belki de şu ana kadar başkalarının yaptıklarından da iyi." Johnny Fontaine: "Bence Sayı da bir gün programında ağırlamalısın. O benim bir sonraki kayıt çalışmalarımda da yer alacak. Ki bu çalışma benim açımdan tam bir rüya projedir. Bayan Ella Fitzgerald ile düetlerimiz olacak." Fred Corleone: "Bunu yapacağım." Sahne arkasına baktı. "Birileri not alsın. Cy Miller dahi. Ve bilirsiniz işte. Sanıyorum onu programa çağır lafı altına düşülürse uygun olacaktır." Johnny Fontaine: "Ella'yı da unutmamalısın. Tıpkı şarkıda söylendiği gibi o zirvede." Fred Corleone: "Elbette." Johnny Fontaine: "Dahi kelimesini laf olsun diye kullanmıyorum." Fred Corleone: "Hollywood düzenbazlarının yaptığı şekilde biliyorum, sen öyle değilsin." Johnny Fontaine: "Miller ile çalışan her şarkıcı sana onun bir dahi olduğunu söyleyecektir. Bunun sebebi oldukça basit. O yıllar boyunca Les Halley Orkestrası ile birlikte çalışmış ve..." Fred Corleone: "Bu şu trombon işi olmalı arkadaşlar." Johnny Fontaine: "Onu insan sesine o kadar yakın çalmış ki bir şarkıyı stüdyoya alıp onunla insanları şu herkesçe bilinen bir milyon papel hikayesindekinden çok daha iyi hissettirebiliyor ya da çok daha mükemmel bir kıvama getirebiliyor." Fred Corleone: Bir milyon papelden daha iyi ne olabilir ki? Johnny Fontaine bir milyon papel ve sigarasından derin bir nefes alır, omzunu silker. Fred Corleone, plakları milyonlarca satıyor. Bu öylesine söylenen bir şey değil. Johnny Fontaine, şov olarak adlandırılan iş dünyasında geçirdiğim seneler boyunca öğrendiğim tek şey, ne kadar başarı kazanmış olursam olayım. Fred Corleone, inanılmaz bir başarı. Johnny Fontaine, bunu insanlara borçluyum. Alkışlar yükseldi. Teşekkür ederim, bu doğru. Fred Corleone, şu rock'n'roll'un artık gidebileceği kadar uç noktaya gittiği konusunda haklı mıyım? Bana sorarsan bu, bilirsin işte, bir müzik değil. Ve ayrıca eğer söylememde bir sakınca yoksa, herhangi bir kalitesi de yok. Johnny Fontaine, bu tür şeyler insanların gelişmemiş yönlerinden ortaya çıkar. Sanatsal açıdan hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla bu tür müzikler bir süre canlı kalıp kısa bir süre sonra da miyatlarını doldururlar. Fred Corleone, bunu işitmek güzel, yani senin fikrini demek istiyorum. Öyleyse izin ver, bırak da bu konuyu detaylandıralım, tamam mı? Bunlar insanların bilmek istedikleri şeyler. Johnny Fontaine, peki devam ederim. Fred Corleone, senin deneyimlerinle kadınlar da dahil olmak üzere tüm şov dünyasını konuşabiliriz değil mi? Hepsini. Eğer tüm bunları birden ona puanlandırırsak. Johnny Fontaine sunucunun kahve kupasını işaret ederek, en üst seviyede olan şey sadece bu olmamalı. Fred Corleone, ve görünüm, ardından da beceri yönünden iki kategori altında değerlendirirsek, birden 20'ye kadarki rakamları dikkate al. Ya da 1 ile 10 arası olsun, sonra her ikisini toplar ortalamasını alırız. Çıkan rakam önemli değil. Johnny Fontaine, sakın benden böyle bir şey isteme. Bunu yapabilmem için matematik master'ını tamamlamam lazım. Fred Corleone, tarafsızlığı sağlamak için mesela nişanlın Bayan Annie McGovern'ı dışarıda tutalım. Bu arada o bunların hepsini yapabiliyor. Şarkı söylüyor, dans ediyor, fıkra anlatıyor, hatta rol bile yapıyor. Ayrıca hakkında birçok güzel şey duyduğum, ancak hiçbir zaman görmediğim şu kukla işi de var. Hey, bir dakika bekle, burada durmam lazım. Johnny Fontaine, başladığından bile habersizdim. Fred Corleone, gelelim Annie'ye, ne derler bilirsin onlar hakkında. Bana yardımcı ol John, aile fertlerini buraya onun için çağırıyoruz. İnan bana, insanlar benim neden bahsettiğimi çok iyi biliyor. Nasıl ifade etmeliyim, onun neyi? Johnny Fontaine sırıtarak, göğsü mü? Fred Corleone, göğüs, evet doğru. Sana ya da ona karşı saygısızlık olarak algılama sakın. Bu çok meşhur bir göğüs. Johnny Fontaine, sorun değil. Soru neydi? Fred Corleone, Hollywood'da kabiliyet ve görünümünü en mükemmel derecede harmanlayan kişi kim? Johnny Fontaine abartılı bir şekilde ikinci bir kez düşünüyormuş gibi yaparak, senin röportaj tarzın başıma bela açacak. Fred Corleone, hey adamım, tıpkı senin sahne şovlarında yaptığın gibi insanlara görev verip onları kızdırıyorsun. Seni tekrar burada dünyaca ünlü kumdaki kalede sahneye çıkartmalıyız. Johnny Fontaine, teşekkürler, teşekkür ederim. Bir süredir Vegas'ta program yapamadım. Eğer insanlar beni görmeye gelmek isterlerse Los Angeles ve Chicago'da bazı iş bağlantılarım var. Fred Corleone, bizim programımız sadece burada, Vegas'ta gösterimde, hatta burada bile her yerden seyredilemiyor. Bu kanal benim evimden dahi çıkmıyor, buna inanabiliyor musun? Johnny Fontaine, sen bir kulede mi oturuyorsun ya da tavşan kulakların mı var? Fred Corleone, dalga mı geçiyorsun, kule mi? İstersen sohbetimize ve senin işlerine geri dönelim, ne dersin? Şaka bir yana, sen bana burada şarkı söylemeyeceğini mi söylüyorsun? Bugün, bizim için. Bana senin için buraya küçük bir dans orkestrasının geleceği söylendi. Johnny Fontaine, bunu yapmak isterdim. Ancak ses tellerimi dinlendirmem gerekiyor. Önümde büyük gösteriler var, özür dilerim. Fred Corleone, bu hayal kırıklığı yaratacak bir durum. Gerçekten de öyle. Beni başarısızmışım gibi gösteriyorsun. Johnny Fontaine, üzgünüm, iş işten geçti. Fred Corleone kahkahalara boğularak, komik adam. Johnny Fontaine, elimden geleni yapıyorum. Fred Corleone sahnenin arkasındaki birine, birileri şu orkestrayı çağırdı mı? Evet, yaptınız mı? Yaptınız. Böyle şeyleri en son duyan neden hep ben oluyorum? Fontaine'e döner. Pekala, tamam, ne var? Hadi başlayalım. Dodgers ve Giants'ın Kaliforniya'ya taşınmaları konusunda düşündüğün bir şeyler var mı? Johnny Fontaine. Ailevi sınırlar dahilinde hiçbir şey yok. İnsanların kalplerini kırdılar. Fred Corleone. Bilmiyorum. İş tüm zamanımı alıyor. Ortak olduğum erkek kardeşimin işi. Oteller, eğlence mekanları, yapılanma, çimento. O da batıya taşındı. Bu durum bizim bu programı birlikte hazırlamamıza yardımcı oldu. Neden beyzbol bundan daha farklı olsun ki? Benim de New York'a karşı tıpkı sende olduğu gibi derinden gelen hislerim var. Fakat aynı zamanda neden ulusal eğlence Amerikanvari tarzda olmasa dahi işlemeye devam etmesin ki? Johnny Fontaine, beyzbol mahallelere ve belirli insanların kaderlerine bağlıdır. Ebbets Field'a gittiğim her sefer, yani ben orayı bomboş ya da yıkık dökük halde düşünemiyorum. Oranın bir kısmını yıkarlarsa benim de bir parçam yok olur. Fred Corleone, sen de New York'tan batıya taşındın. Johnny Fontaine, bu farklı. İnsanlar benim plaklarımı her yerde dinleyebilir, resimlerimi her yerden bulabilirler. Öyle ya da böyle, her yeri gezip konserler veriyorum. Fred Corleone, iddiaya girerim gideceksin. Los Angeles'taki Dodgers maçını kastediyorum. Şu günlerde Los Angeles ile aranda New York'ta olduğundan çok daha fazla bağ var. Johnny Fontaine, bir sigara daha yakmak için duraklayarak, muhakkak gideceğim ama onlar hiçbir zaman gerçek Dodgers olmayacaklar. Onlar kendilerini gerçek Dodgers yapan şeylerden soyutlandılar. Fred Corleone, tamam bak, insanı rahatsız eden konulardan daha fazla bahsetmeyelim. Siyaset hakkında konuşabiliriz. Daha şimdiden bir dahaki sefere başkanlığa oynayacak bir adamın olduğunu işittim. Bunu bana küçük kuşlar söyledi. Johnny Fontaine, Deanna'ya ne dersin? Fred Corleone, o harika birisi. Her ne kadar bahsettiğim kuş o olmasa da bu bir gerçek. Johnny Fontaine kameraya göz kırparak, senin bir önceki soruna cevap vermek maksadıyla söylüyorum. Eğer sadece görünüm ve kabiliyet kategorileri kullanılacaksa ben Deyan Nadan'ı liste dışında tutabilecek hiç kimseyi tanımıyorum. Bunu sana ya da ona karşı yapılan bir saygısızlık olarak algılama ama o gerçek bir ateş parçası. Fred Corleone, teşekkürler Johnny, bu çok nazik bir tavır ve bence de oldukça gerçekçi bir yaklaşım. Sohbetimize yeni katılanlar için tekrarlıyorum. Buradaki şu şanslı adam, gerçeği söylemek gerekirse, o sevgili ve kabiliyetli Deanna Dan ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Johnny Fontaine, bu Oscar ödülünü kazanmak gibi bir şey. Fred Corleone, iki kez ama sen de bir tane kazandın. Onun ne kadar ağır olduğunu fark ettiğinde şaşırdın mı? Johnny Fontaine, böylesine bir şeref bu ödülü izleyenlerimden almam. İşte benim sırtlamakta zorlandığım ve ağır bulduğum şey buydu. Fred Corleone, söz ödüllere gelince sen New Jersey'deki başkanlık için vali şeyi destekliyorsun. O da kitabıyla şu büyük ödülü kazandı. Neden bahsettiğimi biliyorsun. Johnny Fontaine, o koşuyor ve ben de onu destekliyorum. Umarım başarılı olur. O iyi bir adam ve ülkemiz için de faydalı olacak. Kitabını okudun mu? Fred Corleone, kitap tıpkı daha önce konuştuğumuz gibi yatak odamdaki konsolun üzerinde duruyor. Onu programıma misafir etmeden önce kitabını mutlaka bitireceğim. Johnny Fontaine, o da programa katılacak mı? Fred Corleone, bu konu üzerinde çalışıyoruz. Dinle John, sana bir şey sormama izin ver. Hiç Durango'da Tuzak adında bir film izledin mi? Johnny Fontaine, izleyip izlemediğimi mi soruyorsun? Güldü, ciddi misin? Fred Corleone, Johnny o filmde rol almıştı arkadaşlar. Eğer rastlarsanız göreceksiniz. Johnny Fontaine, sen de o filmde oynadın ve karın da öyle. Fred Corleone, gözünü bir kez kırp, beni kaçır. İki kez kırp, sen de yok ol. Johnny Fontaine, hangisi seçilirse seçilsin iyi bir ilişki yürütecekler. Çoğu kişi filmi kaçırdı. Tüm eserler aynı anda harika kategorisine giremez, bilirsin. Fred Corleone, senin artık sinema filmlerinde oynamayacağını duydum, doğru mu? Johnny Fontaine, hayır, pek sayılmaz. Fred Corleone, ama artık kalbinde yatan aslan bu değil, öyle değil mi? Artık senin kendi film stüdyon var ve... Johnny Fontaine, bazı filmler efsane olabilecek kadar iyidir. Mesela Gladiator. Fred Corleone, bir müzikal mi demek istiyorsun? Johnny Fontaine, doğru, hit parçalar. Bunu da nereden duydun? Fred Corleone, şarkı sözü yazan insanların yarısını az çok tanıyorum. Dinle, ödenecek bazı faturalar var. Johnny Fontaine, faturalarını ödemiyor musun? Fred Corleone, senin de bildiğin gibi ticari alana geçmekten bahsediyorum. Johnny Fontaine, ufak bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Fred Corleone, bu kimin programı ha? Johnny Fontaine, öyle diyorsan senin gibi bir serseri, Diana Dan gibi bir piliçten bahsetmeden nasıl olur da televizyon programıyla birinci sıraya oturur ki? Fred Corleone, işte şimdi söylemeye çalıştığım şeyi anlıyor musunuz? Sen tam bir ulusal hazinesin. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. 37. ayrımın sonu. Sayfa 335.